Ayrım 9. Türkan, Ayşe Kulin, sayfa 167. Rüzgar gibi geçen evlilik. Güzel günlerimizin üzerinde bulutlar dolaşmaya başladı. Arkadaşlarımızın şerefimize verdikleri davete gitmek üzere hazırlanıyorduk. Üstüme başıma özenmiş, üzerime birkaç yıl önce aldığım ama bir türlü giymeye fırsat bulamadığım siyah elbisemi giymiştim. "Bu nedir böyle?" diye sordu Cevdet. "Ne nedir? Şu üstüne giydiğin. Beğenmedin mi? Gece gezmelerim pek olmadığı için bir türlü giyememiştim ama istersen başka bir şey giyeyim." "Çok mu demode buldun?" "Demode değil, kısa." "Nesi kısa?" Hayretle baktım dizlerimin altındaki etek boyuna. "Acaba kilo almıştım da yukarı mı sıvanmıştı etek?" "Etek benim tarzım değil. Üstelik hastaneye giderken de eteklik giyiyorsun hep." "Elbette. Mayo'yla hastaneye gidilmiyor. Pantolon giyebilirsin," dedi Cevdet. Bir an şaka yaptığını düşündüm. "Pantolon giydiğim de oluyor. Hep pantolon giymelisin." "Neden hep pantolon giyecekmişim?" "Çünkü ben öyle istiyorum." Şaka uzuyordu. Ne söyleyeceğimi bilemeden sıkıntıyla kıpırdandım. "Bu elbiseyi de giyme lütfen. Fazla seksi." "Benim gençliğimde bile seksi elbiselerim olmadı," dedim. "Herhalde şaka yapıyorsun." "Hayır, şaka yapmıyorum. Ben kadınımın bacaklarının görünmesinden hoşlanmıyorum. Ben kıskanç bir erkeğim." "Ben yokken evde içki mi içtin?" "İçtim bir şeyler ama bu söylediğimin içkiyle ilgisi yok," dedi Cevdet. "Keşke içkiyle ilgisi olsaydı. Saçma sapan sarhoş konuşması der geçerdim. Gerçekten benim etek giymem seni rahatsız ediyorsa burada oldukça derin bir sorunumuz var." "Nedenmiş o?" "Çünkü ben etek de giyerim, pantolonda. Hatırım için etekten vazgeçebilir misin? Çok rica etsem." "Bu da nereden çıktı şimdi birdenbire?" "Birdenbire çıkmadı. Ben hep içerledim seni kısa eteklerini ama sen hiç anlamadın. Yaz gelince de mayoyu mu yasaklayacaksın bana Cevdet?" dedim. "Daha yazı çok var," dedi. Yatak odamıza gittim. Dolabın içinde o akşam giyebileceğim bir pantolon araştırdım. Bir sürü kıyafeti olan biri değildim ama Allah'tan bir siyah pantolonum vardı. Sinirden ellerim titreyerek kırmızı bir bluz seçtim. Üzerimi değiştirmezsem akşama hadsizsiz geçiremeyeceğimizin farkındaydım. Bizim için yemek vermek zahmetinde bulunmuş arkadaşlarımızın davetine bir karış suratla gitmek ya da önlerinde kavga etmek ve gecenin keyfini kaçırmak istemiyordum. Etek kavgasını yarın sabaha bırakacaktım. Cevdet'in henüz içkiye başlamadığı ve kafasını makul bir insan kafası kadar çalışabildiği bir saate. O akşam konuyu kapattık ama sonra etek sorunu iyice büyüdü. Ben kocamın bacaklarım gözüküyor diye eteklik giymemi üzülüyor olmasını asla kabul edemiyordum. Evlendikten bu kadar kısa zaman sonra da boşanmayı da kendime yediremiyordum. Aklın neredeydi, bu evliliği niye balıklama atladın diye sormazlar mıydı insana? Gökşin başta olmak üzere kim bilir kaç kişiden ben sana dememiş miydim lafını duyacaktım. Dişimi sıkmaya karar verdim. Cevdet korunmaya muhtaç, ürkek bir çocuk gibiydi. Ona aşırı kıskançlığının ne kadar saçma bir şey olduğunu gösterecek, bana güvenmesini öğretecektim. Bunun için sabır gerekiyordu. Sabır ve zaman. Sabahları işime giderken eteklik giymekten vazgeçtim. Cevdet'le evliliğim en çok Çağlayan'a yaramıştı. Cevdet bana gösterdiği tavırların tam tersine oğluma çok anlayışlı davranıyordu. Kim bilir, belki de içinde bir erkek evlat özlemi kalmıştı. Çağlayan sert, disiplinli ve ödünsüz bir babadan sonra hayatı tamamen akışına bırakmış, derbeder, yumuşak kalpli, bohem, yaratıcı, sanatçı duyarlılığı olan eksantrik bir üvey baba, gırgır bir abi bulmuştu. Mesela Cevdet'in evin küçük tuvaletinde beslediği örümcek ona çok ilginç gelmişti. Bölmelerle odalara dönüştürmüş uyduruk evimizde hiç olmadığı kadar mutluydu ama meslek lisesinin ikinci yılını okurken Çağlayan hastalandı. Dönem ödevini yapamayacak kadar hastaydı. Okulu bırakmayı düşünüyordu. Cevdet ona ödevinin ne olduğunu sordu. Okulun boya bölümüne giden oğlum benim aklımın ermediği bir şeyler anlattı. Cevdet hemen dışarı çıktı. Biraz sonra bir takım malzemelerle eve döndü. Çağlayan'a adeta uygulamalı ders vererek ona alçıdan kalıp çıkarmayı, kalıbı boyamayı göstermeye başladı. Oğlum kendi deyimiyle hayatında ilk defa onun yaptığı işle ilgilenen, onun dilinden anlayan, ona yardımcı olan birini bulmuştu. Cevdet'in sayesinde ayrılmaya karar verdiği okulunda kaldı, hatta resme başladı ve resim dalında çok da başarılı oldu. Karşılığında o da Cevdet'in örümceğine özveriyle bakıyor, kıymasını vermeyi ihmal etmiyordu. Kimseyle kolayca anlaşamayan iki zor insan birbirleriyle iyi anlaşmışlardı. Cevdet de oğlumla beraberken benimle olduğundan çok daha huzurlu oluyordu. Çünkü Çağlayan onun içtiği içki miktarına hiç karışmıyordu. Tembellik etmemesi, aldığı siparişleri zamanında yetiştirmesi için adamcağızı benim gibi sık boğaz etmiyordu. Aslında onun işlerine burnumu sokmak bana düşmüyordu ama işini evden yürüttüğü için bazı işlerin avansını aldığına şahit oluyordum. Ne iş olursa olsun para alıp karşılığını vermemek benim için mümkün olamazdı. Bu nedenle kafasını ütülüyordum kocamın. Ne var ki öğlene doğru içkiye başlayan ve yatağa girene kadar içen birinin randımanlı çalışması mümkün değildi. Cevdet'in içtiğini evlenmeden bilmiyor muydum? Biliyordum elbette. Ama herkesin haliyle fazlaca içki tükettiği bir tatil sırasında tanışmıştık. Flört devrimizde, gezmelere gittiğimizde, akşam yemeklerine çıktığımızda da içki içmesi doğaldı. Evlendikten sonra ev hayatı içinde içkisinin azalacağını boşuna umut etmişim. Ona içki konusunda yardım edecek kurum ve kişilerin olduğunu söylediğimde öyle bir reaksiyon vermişti ki söylediğime pişman olmuştum. O bir sanatçıydı sonuçta. İçki içmezse yaratıcı ruh haline kavuşamıyordu. Beni onu rahat bırakmam konusunda ikna etti. Ama ben onu beni rahat bırakması konusunda bir türlü ikna edemedim. Sabahları erken kalkıyor, arabama biniyor, Çağlayan'ı mektebine bırakıp çapaya gidiyordum. Şehrin en ağır trafiğini geçip hastaneye ulaşmam bazen bir saatten fazla sürüyordu. Odama giriyordum ki masamın üzerinde bir not. Hemen evinizi arayın. İlk seferinde evi elim ayağım titreyerek aramıştım. Telefon açılana kadar akla karayı seçmiştim. Cevdet sabahları çıkmaz evde çalışırdı. Evde ayağı kaydı, düşüp başını mı çarptı? Tarım kaza mı oldu? Mesela karşıdan karşıya geçerken. Deli gibi sürüyorlar arabalarını. Emirgan yönünden gelenler ya da kocam kalp krizi geçirmiş olmasın. Her an beklenen bir şeydi. Bu kadar içkiye yürek mi dayanırdı? Telefon nihayet açılmıştı. Telefonun öbür ucundaydı Cevdet. Cevdet, ne oldu? Bir terslik mi var? Ne tersliği güzelim? Sesini duydum. Bütün terslikler bir anda düzeldi. Neden aramamı istedin? Oraya sağ salim vardığını duymak için. Delisin sen. Gülüyorum. Yüreğimi indiriyordun. Kötü bir şey oldu sandım. Kaçta döneceksin eve? Daha ofisime şimdi adım attım. Gün nasıl gelişecek bilmiyorum henüz. Belki bir toplantı koyarlar. Saat 5'te paydos yap, bir saatin yolda geçse 6'da evdesin. Söz veremem. Birkaç arkadaş çağırdım içkiye, 6'da evde ol. Emredersiniz efendim diyorum telefonu kapatırken. Elbette, önce ciddiye almamıştım kocamın sözlerini ama o akşam eve 8'e doğru döndüğümde ciddi olduğunu anlamıştım, heyhat. Cevdet bana kurallarını sıralamıştı. Her sabah hastaneye vardığımda telefon edilecek, akşam yola çıkarken arayacağım çıkışımı bildirmek için. Gün arasında eğer yerimde yoksam nerede olduğumun hesabı verilecek. Beni aradığında eğer koğuşta dolaşıyorsam, yemeğe inmişsem, yerime döndüğümde endişelerini gidermek için onu mutlaka aramalıydım. Keşke bu istediklerini yapabilmek, etek giymekten vazgeçmek kadar kolay olsaydı. Ben aynı anda dört bir tarafa koşuşan bir hekimdim. Ders veriyor, koğuş dolaşıyor, hasta bakıyor, toplantılara, seminerlere katılıyordum. Bir taraftan da Yüzanla Savaş Derneği'nin kurulmasıyla uğraşıyordum. Tanrım, ne yapmıştım ben? Yurt dışı konferanslara, kongrelere gideceğim vakit ne olacaktı halim? Dış ülkelerde kongrelere katılmazsam bilgi alışverişi yapamazdım, yenilikleri takip edemezdim. Gece yarısı telefonlarıyla konsültasyona da çağrılabilirdim. Benim dalımda sık olan bir şey değildi ama mümkündü. Bütün bunlar benim mesleğimin gerekleriydi. İki ay sonra katılacağım Lepra Kongresi'nin kabusu daha şimdiden çökmüştü üzerime. Dertler bu kadarla da bitmiyordu. Benimle evlenirken sıfatımın doçent doktor olduğunu, elbette profesörlüğe giden yolda ilerleyeceğimi bilen ve bunu doğal karşılayan adam, nikahı bastıktan sonra benim evde kalmamı, sürekli mutfakta yemek pişirmemi ister olmuştu. Kabuslu uykulara yatıp aynı kötü rüyayı baştan mı görüyordum? Hayatta en son duymak istediğim cümle yine karşıma çıkmıştı. Bir kadının yeri evinin mutfağıdır. Giriyordum mutfağa, elimden geleni yapıyordum. Ama vaktinin çoğunu hastanede geçiren bir kadın olarak yapabildiklerim sınırlıydı ve çabuk pişen ızgaraları, kolay yemekleri tercih ediyordum. Aynı yemekleri yemekten şikayet eden kocama karşı suçluluk duymuyor değildim. Ama dışarıda tertiplenen rakı sofralarının haftanın 3-5 gecesi tekrarlanması sabah çok erken kalktığım için kabul edebileceğim bir şey değildi. Ayrıca evde olduğumuz geceler atölyesinde çalışırken çıkardığı gürültü vardı. Ona çalışmamasını söyleyemezdim. Gürültüden kaçmak veya çalışmak için ben başka bir yere gidebilirdim ama nereye? Evimi kapatmıştım. Bir yıl önce bir arkadaşımla birlikte Şişli'de açtığım muayenehanemi de kapatmıştım. Evliliği yürütmek iyi niyetime karşın giderek daha zorlaşıyor. Çağlayan'la Cevdet'in arasındaki dostluğun dahi yuvayı kurtarmaya yetmeyeceği belli oluyordu. Derdimi hiç kimseye açılamadan tek başıma çekiyordum. Çocukları mutsuzluğumu fark ettirmemek için gayret ediyordum. Özden'le, Gökşin'le, Leyla ablayla değil dertleşmek, onlarla karşılaşmaktan korkar olmuştum. Annemi aradığım zaman beni sorguya çeken kız kardeşime kaçamak yanıtlar veriyordum ama ben hiç şikayet etmesem de etrafıma saçtığım elektrik mutlu olmadığımı ele veriyordu. Besbelli. Beni seven herkesin gözünde bir soru işareti vardı. Bir gün Gökşin aradı. Uzun zamandır telefonda bile görüşmemiştik. Sitem etmedi, sadece seni çok özledim Türkan dedi. Annem de özlemiş. Hala kocanla tanışmadığı için biraz kırgın. Çarşamba akşam bize yemeğe gelin. Sorayım Cevdet'e, bakalım bir işi var mı? O gün gelemiyorsanız, boş olduğunuz başka bir gün söyle. Yoksa annem iyice gücenecek. İkinizi de mutlaka akşam yemeğini bekliyorum bu hafta içinde. Biz şimdi çarşamba diyelim de, gelemiyorsak sana haber veririm dedim. Ama sakın zahmete girmesin annen. Ben bilirim, şimdi sofrayı donatmaya kalkar. Bizim için yorulmasına katiyen müsaade etme, olur mu? Söz, yemekleri ben kendim yapacağım dedi Gökşin. Çarşamba akşamı hastaneden çıkınca Boğaz yolunun akşam trafiğine takılmamak için eve kadar gitmedim. Cevdet'le Taksim'de buluştuk. Gökşinlerin Teşvikiye'deki evlerine birlikte gittik. Gökşin bana söz verdiği gibi yemekleri kendi hazırlamıştı ama onun yaptıklarını az bulan annesi de ilavelerde bulunmuştu. Gerçekten de mükellef bir sofra hazırlanmıştı bizim için. Oturma odasında biraz oyalandıktan sonra yemek odasına geçtik. Masayı gören Cevdet, "İşte ben sofra diye buna derim," diye bağırdı. "Bak Türkan, bak da ibret al. Sofra dediğim böyle olur. Seni kurdukların gibi değil." Ana kız, kocamın bana karşı yaptığı kabalığı duymazdan gelmeye çalıştılar. Gökşin atıldı. "Biz her zaman böyle sofra kurmayız Cevdet," dedi. "Türkan bizim için çok değerlidir. Bugün çok özel misafirlerimiz var diye özen gösterdik." "Ben Türkan'ın özel misafir sofralarını da bilirim," dedi Cevdet. Sofraya yerleştik. Bu kötü başlangıçtan sonra sohbet bir türlü koyulaşamıyordu. Zaten hangi konuyu açsak Cevdet ne yapıp edip sözü hep benim mutfaktaki beceriksizliğime getiriyordu. "Biliyor musunuz, bizim Türkan sadece iki tas yemek pişirmeyi bilir. Bir plaki, bir de makarna." "Ben plakiye bayılırım yavrum," diyordu annesi. "Pek güzel yapar Türkancığım." "Ama her gün yerseniz bayılmazsınız efendim. Ne demişler, papaz her gün pilav yemez." Ben kendimle dalga geçmeye çalışıyordum. "Omletimle ızgara etimin üzerine yoktur ama, öyle değil mi Cevdet?" "Elbette yoktur. Başka bir şey pişiremediğin için onları yapa yapa ustası oldun." "Eh, ustanın elinden zehir olsa yenir," diye beni kollamaya çalışıyordu Gökşin. "Yenmiyor efendim, yenmiyor. Her öğün önümde kayış gibi bir et, çekilmiyor. Eve döndüğümüzde bana bir liste ver ya da en iyisi bir saatli marif takvimi edineyim. Orada günün menüsü ne yazıyorsa onu pişiririm artık." "Pişirebilmen için evinde olman gerekir. Sen koğuş koğuş gezerken nasıl pişireceksin takvim menülerini?" Ben yüzümde aptal bir gülümsemeyle her lafı şakaya vurmaya çalışırken Gökşin'le annesinin gözleri tabaklarından kalkmıyordu. Cevdet ipin ucunu kaçırmıştı. Çabucak boşalan rakı kadehini yeniden tepeleme dolduruyor, mezeleri teker teker tadıyor, her birini göklere çıkarıyor. Ev sahibelerimize ettiği iltifatların arkası gelmiyordu. Benim bu alandaki beceriksizliğimi de sürekli alay alıyordu. Masanın altından Gökşin'i dürtüyordum, kocamın söylediklerini aldırmaması için. "Allah'ım," diyordum içimden, "bir şey olsa, ışıklar sönüverse mesela ve bu masadan bir an önce kalksak, hepimiz kurtulsak bu işkenceden." Acaba Cevdet bir daha böyle bir akşam yemeğini getirilmemek için mahsus mu böyle davranıyordu, yoksa gerçekten çok mu sarhoş olmuştu bilmiyordum ama Gökşin'in, hele de anneciğinin ne kadar rahatsız olduklarının farkındaydım. Yemek faslı bitince tabakları taşıma bahanesiyle mutfakta bize kahve pişiren Gökşin'in yanına gittim. "Sakın benim için üzülme Gökşin," dedim. "Cevdet her zaman bu geceki gibi kırıcı değildir. Bu akşam nedense çok içti, ne söylediğini bilmiyor." "Öyledir herhalde," dedi Gökşin. "Yoksa sen bu adamı niye çekesin?" Tatsız geçen yemeğin sonunda Gökşin'lerin kapısının önüne park ettiğim arabama bindik, eve doğru yola çıktık. Yan koltukta uyuklayan Cevdet'e bu gece bana niye öyle davrandın diye sordum. "Mükemmel olmaya çalışmaktan bıkmadın mı Türkan?" dedi kocam. "Sen de her insan gibi hataların, eksiklerin, insani bir yanın olsun istemez misin? Bana insani yanım olmadığını mı ima ediyorsun? Ev kadınlığının ve aşçılığın hakkını veremiyorsam sırf insani yanım kuvvetli olduğu için. Koskoca profesörlerim bile dokunmaya korktuğu zavallı lepralılara gönlümü açtım, hayatımı adadım. Beni eleştirebilirsin ama insaniyetime laf etme, şimdi arabayı durdurur, atarım seni aşağı." Hiç ses gelmedi kocamdan. Yanıma dönüp baktım, sızmış gitmiş. Gökşin bana söylemişti, Özden söylemişti, annem, Turhan ve diğer kardeşlerim de söylemişlerdi. "Bu adamı iyice tanımaya fırsat bulmadan çok çabuk evleniyorsun, pişman olacaksın," demişlerdi. Kimseyi dinlememiştim. Ah, benim inatçı kafam. Birkaç ay daha geçti. Yemeklerimin beğenilmemesi bana vız geliyordu da 10 yılı aşkın bir zamanı kimseye hesap vermeden geçirdikten sonra birdenbire her saniyenin gözlem altına alınması bende çocukluğumda yaşadığım baskıların sıkıntısına benzer bir duygu yaratmaya başlamıştı. Fol yok yumurta yokken çıkan kıskançlık kavgalarından, kendiyle barışık olmayan Cevdet'in sürekli tedirginliğinden, alkol sorunundan, beni kontrol altında tutma çabalarından bunalıyordum. İşte tam o günlerin birinde İngiltere'de Tropikal Hastalıklar Hastanesi'nden bir mektup geldi. Zarfın üzerinde Dr. Jobling'in adını görünce heyecanla açtım zarfı. Dr. Jobling beni 4 ay sürecek bir cüzam çalışmasına Londra'ya davet ediyordu. Mektup elimde kala kaldım. Sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Bir an mektubu yırtıp atmayı düşündüm. Yapamadım. Mektubu çekmeceme koydum. Varlığını unutmaya çalıştım. Böyle bir mektup hiç almamıştım. Jobling beni davet etmiyordu. Ben bir rüya görmüştüm, hepsi bu. Koğuşa viziteye çıktım. Hastalarımla ilgilendim fakat ne yaparsam yapayım çekmecemdeki mektup aklımdan çıkmıyordu. O günü mektubu düşünmemeye gayret ederek geçirdim. Ertesi gün öğlen tatilimde Özden'i aradım. Dertleşmeye ihtiyacım vardı. Birlikte yemek yeme teklifimi duyunca çok şaşırdı arkadaşım. Çünkü ben öğle tatillerimi ya dernek çalışmalarında ya da hasta bakarak geçirirdim. Buluştuk. Hastanenin yemekhanesine inmedik. Yakınındaki kebapçıya gidip oturduk. Düşünceli yüzümü gören Özden, "Bir derdin mi var Türkan?" diye sordu. Evde sorun çıkmaya mı başladı? "Sen de Gökşin gibi illa evimde sorun çıksın diye mi bekliyorsun Özden? Sorunsuz ev var mı? Yok mu? Olmadığını sen de bilirsin. İçinde büyüdüğün evi düşün. Hiçbirimiz kavgası, düş kırıklıkları olmayan evlerde büyümedik. Hayat böyle. Huzuru yakalamak zor. Yakın arkadaşlarımın hepsi bana aynı soruyu sorduğuna göre gülmeyen yüzüm huzursuzluğumu ele veriyor olmalı. Hemen alınma. Hangimizin yüzü gülüyor ki? Ama ben daha yeni evliyim. Sorunun bu kadar çabuk çıkmaması gerekirdi. Sorun içki mi? İçki olsa üstesinden gelebilirdim. Doktorum ben. Ama kıskançlıkla nasıl başa çıkılır bilemiyorum. İlk kez başıma geliyor. Kıskançlık mı? Özden gülmeye başladı. Utancımdan yanaklarım kıpkırmızı oldu. Aslında bizim yaşlarımıza gelmiş insanların ağzına bile yakışmıyordu kıskançlık sözü. Kıskançlık, delikanlılık çağlarına, lise, hadi bilemediniz, üniversite yıllarına aittir diye düşünürdüm. Zaman içinde insanlar olgunlaşır, hamlıkları törpülenir, akıllanırlar. Kıskançlık falan kalmazdı. Hayatın düşüncelerimdeki gibi olmadığını tecrübelerle öğreniyordum. Cevdet seni kıskanıyor mu? Her anımı kontrol altına almak istiyor. Alamayınca bana kabalık ediyor, yoksa ruhen kaba biri değil. Bana söz geçiremediği için üstüme başka bahanelerle geliyor. Bak ben ne zamandır o istemiyor diye eteklik giymiyorum. Fark etmedin mi? Hasta mı bu adam? Hayır Özden. O hasta değil ama böyle giderse sonunda ben hasta olacağım. Kendine müthiş bir güvensizliği var. Onu hoşnut etmek için elimden geleni yapıyorum ama bazı şeyleri yapmam mümkün değil. Mesela tam kapıdan çıkarken bir doktor arkadaşa rastlıyorum. Yolunun üstündeyse beni şuraya kadar götürüver diyor. Hayır, kocam kıskanır mı diyeyim? Elbette alıyorum arabama. Evde bugün arabana yine kim bindi diye sorunca da yalan söyleyecek halim yok. Hayatım çok zorlaştı. Kimseye Türkan bu evliliği de yürütemedi dedirtmek istemiyordum ama bir yerde tükeniyor insan. Sen Atilla'ya bile bu kadar ödün vermemiştin. Üstelik o senin çocuklarının babasıydı. Ne yapıyorsun sen kendine Allah aşkına dedi Özden. Etrafın ne diyeceğim önemli, senin ruh sağlığın mı? Cevdet kötü bir insan değil. Saçmalıklarının çoğu beni sevmesinden kaynaklanıyor. Ona kendine güven duymasını öğretebilmek lazım. Belki bu kadar çok içmesinin nedeni de kendine güvenememesidir. Aldığı işlerin altından kalkamıyor, giderek asabileşiyor. Ben ne yapacağım Özden? Türkan, sen dermatologsun, psikolog değil. Bu arkadaşın kimlik ve alkol sorunu varsa başvuracağı adres değişik. Sen yalnızlığını paylaşmak, hayatına sevinç katmak için mi evlendin, yoksa bir alkol bağımlısıyla uğraşmak için mi? Yüzünde renk, gözünde ışık kalmamış. Bence sen iyice bir düşün dedi Özden. Bırak Türkan bu evliliği de beceremedi desinler. Ne çıkar? Becerdiğin onca şey var. Bayan mükemmel olmak zorunda değilsin. Yüzüme acımasızca bir ayna tutmuştu. Söylediklerinin doğru olduğunu biliyordum ama kabul etmek istemiyordum. Aslında Özden'le paylaşmak istediğim kocamın kötü huyları değil, bugün aldığım davet mektubuydu. Ama nasıl olmuşsa birden boşalıvermiştim. Konuşur konuşmaz da hemen içimi döktüğüme pişman olmuştum. Evinde olup bitenleri etrafına anlatan, kocasının arkasından dedikodu yapan kadın. Kendimi çalçene mahalle karıları gibi hissetmeye başladım. Allah'ım, ben ne yaptım yine? Niye sustun birden diye sordu Özden. Anlatılmayacak şeyleri anlattım. Özden kimseye söylemeyeceğine söz ver. Türkan, ben senin en yakın arkadaşın değil miyim? Ben hayatımın özelliklerini hiç mi paylaşmadım seninle? Elbette ikimizin arasında kalacak ama sen böyle kapalı kutu gibi bana bile içini açmazsan hasta olursun vallahi. Haklısın demekle yetindim. Joplin'in mektubundan Özden'e hiç bahsetmedim. Gitmeyecek olursam Cevdet'i suçlamasını istemiyordum. Yemeğimiz bitince hesabı ödeyip kalktık. Hastaneye kadar yürüdük. Özden bir taksiye binip kendi hastanesine gitti. Ben düşünceler içinde yürümeye devam ettim. Belki de bugün gelen mektup benim kurtarıcım olacaktı. Evliliğimi yürütmek istiyorsam mektubu unutmak yerine kullanmalıydım. Kocama bu fırsatı kaçırmak istemediğimi açık kalplilikle anlatmalıydım. İsterse birlikte gidebilirdik. Bir pansiyonda kalırdık. Belki ona uygun bir atölye bile bulurduk heykel çalışmaları için. Dil bilmemesinin hiç önemi yoktu. Sanatın dili evrenseldi nasılsa. İçime bir ümit doğdu. Belki her şey rayına oturacaktı böylece. Yeni bir ülke, yeni bir şehir, yeni bir başlangıç. Ürperdim. Kim bilir, belki de bir sonun başlangıcı. Hastaneye döndüm. Beni yemekteyken 5 kere aramış Cevdet. Eve telefon ettim. İçin rahat etsin, şu anda odama girdim dedim. Neredeydin diye sordu. İçimden gelen, bu seni hiç alakadar etmez cümlesini zor bastırdım. Bir arkadaşımla yemekteydim. Arkadaşın kadın mıydı? Evet. Kimdi? Özden. Neler konuştunuz? Akşam eve gelince anlatırım Cevdet dedim. Lütfen bugün kimseye söz verme. Çağlayan da babasında kalıyor zaten. Hazır baş başayken bu gece seninle konuşmak istiyorum. Tatsızlık çıkarmayacaksın inşallah. Tatlı veya tatsız. Uzun zamandan beri söylemek istediklerim var. Erken döneceğim, merak etme. Hastaneden ayrılırken beni ara. Telefonu kapattım. Boğulma hissi geri geldi. Bluzumun üst düğmelerini çözdüm. Gidip muslukta yüzüme su çarptım. Boğulma hissim geçmiyor. Camı açıp önünde durdum. Derin nefesler aldım. Evleneli bir yılı geçmiş. Bu iş bu akşam bitmeli. Yoksa ben biteceğim. Çekmeceden mektubu çıkardım. Büyüsüne kapılmamak için bir an yırtmayı bile düşünmüştüm. İyi ki yırtmamışım. Davete kabul etmeye kesin karar verdim. Sadece 4 aylık bir bilimsel çalışmaya katılmak adına değil, kişiliğimi kurtarmak adına. İsterse benimle gelir, istemezse gelmez. Ama bana mani olamaz. Olmasına izin vermeyeceğim. Kopacağı varsa inceldiği yerden kopsun ip. Saat 6:30'da hastaneden ayrılırken ilk kez eve telefon edip yola çıkışımı kocama haber vermedim. Oh be, dünya varmış. Cevdet benimle gelmek istemedi. Bu birlikteliğin yürümeyeceğini o da anlamıştı. Günde 10 kez beni kontrol etmekten usanmış, ızgara et ve omlet yemekten bıkmış olmalıydı. Yaşam alanı kısıtlanan sadece ben değildim bu birliktelikte. O da evinde seri serpe yaşayamaz, arkadaşlarını istediği anda çağıramaz, sabahlara kadar yontu yapamaz olmuştu. İçkisini, davranışlarını, hatta bazen giyimine bile karışan biri vardı. Birliktelikler, karşılıklı fedakarlıklar ve kısıtlamalar gerektiriyordu. O sanatçı, ben bilim insanı kişiliklerimizle başaramamıştık aynı evde huzur içinde yaşamayı. O gece anlaşamadık ama sabah ayık kafayla kahvaltı masasında uzun uzun konuştuk. Evliliği yürütemeyen biz, birbirimizi hırpalamadan ayrılmayı becerebilmeliydik. Her ikimiz de fazlasıyla mahzunduk ama geri dönmedik. Verdiğim karardan vazgeçme ihtimalini ortadan kaldırmak için ertesi gün bir kamyon tuttum. Eşyalarımı kardeşlerimin birlikte oturdukları Şişli'deki apartman dairesine taşıdım. Kamyon kapıdan ayrılırken Cevdet'in gözlerindeki yaşlara rağmen rahat bir nefes aldığına emindim. Sanırım bu ayrılığa en çok üzülen Çağlayan oldu. Bir de Çağlayan'ın kıyma ile beslemeyi hiç ihmal etmediği tuvaletteki örümcek. Cevdet'ten boşandıktan sonra uzun zaman hiç haber almadım. Birkaç yıl sonra bir gün hastanede odamda çalışırken Elazığ'dan bir telefon geldi. Tanımadığım bir kişi yarı Türkçe yarı Kürtçe bana Cevdet hakkında bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Aman Allah'ım, Cevdet ölmüş. Cenazesini kaldırmam için beni arıyorlarmış. İçime inanılmaz bir hüzün doldu. Hayatımdan rüzgar hızıyla geçip giden bu kimsesiz ve mutsuz adam için gözlerim doldu, boğazıma bir yumru oturdu. Elimi önce hemen telefona attım Çağlayan'ı aramak için. Bu acıyı biriyle paylaşacaksam bu kişi onu gerçekten seven Çağlayan olmalıydı. Sonra oğluma kıyamadan vazgeçtim. Bir süre başım ellerimin arasında öylece oturdum ve bende değil anıları, fotoğrafları bile olmayan manasız evliliğimi düşündüm içim acıyarak. Cevdet'in cenazesini sevgili Güngör Dilmen kaldırdı. Böylece hayatımda bir sanatçının eliyle kah çılgın, kah hüzünlü renklere boyanmış bir bölüm tamamen kapanmış oldu. Kardeşlerimin evine taşındıktan kısa bir müddet sonra Fulya'da 3 yatak odalı bir dubleks daire buldum. Hiç düşünmeden kiraladım, çocuklarla birlikte taşındık. Çağlayan'ın da Çınar'ın da nihayet birer geniş odaları olacaktı böylece. Birkaç yıl içinde babamdan kalan son arsada satılacak elimize geçen parayla küçük kardeşim Gündüz'le birlikte Ortaklar Caddesi'nde karşılıklı birer daire alıp kendi evlerimize geçecektik. Çınar mecburi hizmete gidene kadar bir daha hiç ayrılmadan çocuklarım ve ben hep birlikte yaşayacaktık. 70'lerin son yıllarını geçirdiğimiz bu evimiz bize uğurlu gelmişti. Ben profesörlüğümü bu evdeyken verecek, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Güngör Ertem'in de öncülüğünde Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni bu evdeyken kuracak ve bu kurumun müdürü olacaktım. İngiltere Dermatologlarının kulübü olan Dowling Club'ın onur üyeliğini de yine bu evde yaşarken seçildim. Aynı yıl içinde Çağlayan'la Çınar yüksek öğrenime başladılar. Her ikisi de lise yıllarında parlak öğrenciler değillerdi. Çınar ağlayıp sızlanarak yatılı okuduğu Kabataş Lisesi'ni bitirmiş, üniversite sınavlarında tıp fakültesini kazanmıştı. Başarılı olması için ona ne hoca tutmuştuk ne de kursa gitmişti. Fakat okuduğu lise o kadar kuvvetliydi ki orada edindiği bilgilerin sınavı kazanması için yeterli olacağına inanıyordum. Çağlayan'ın işi daha zordu. Okulu hiç sevmeyen bir çocuktu. Sık sık okuldan kaçar, ödev yapmaz. Hocalarla başı hep belaya girerdi. Ona kalsa liseyi dahi bitirmeyecekti ama Cevdet'in son yılındaki yardımları benim ve babasının zoruyla hiç sevmeyerek okuduğu meslek lisesini bitirmiş, tatbiki güzel sanatlar yüksek okulunun sınavlarına girmeye hazırlanıyordu. Kazanacağına dair ümidi yoktu. Bu yüzden moral de bozuktu biraz. Akademide tanıdığım hocalar vardı ama onlardan oğlum için yardım istemeye yüzüm tutmuyordu. Oysa bana Akademide o kadar çok tanıdığım var. Birinden yardım isteyiver. Herkes öyle yapıyor demişlerdi. Kendi yaşamımda hayatım boyunca ne kimseye ödün vermiştim ne de torpil kabul etmiştim. Üniversitede okuduğum yıllarda sınav sorularının para karşılığı satıldığına dair bir söylenti çıkmıştı. Babam istersen bana para vereceğini söylemişti de hırsımdan deliye dönmüştüm. Asistanlık dönemimde ise beni en tiksindiren davranış bazı arkadaşların, bazı hocaların kanatları altında hak etmedikleri yükselişleriydi. Sigorta hastanesinde çalışırken de sendika temsilcilerinin benden birileri için sahte rapor istemelerine ifrit olurdum. Sendikacı dikilirdi karşıma. Elinde bir kağıt, doktorun, şu kişi benim adamım, ona 20 günlük rapor lazım derdi. Hasta nerede diye sorardım. Adam yanıtlardı. Hasta iş yerinde ama rapor gerekiyor. Hastaya söyleyin gelsin göreyim. Muayene etmeden rapor veremem ki. Doktorun, cebinizden mi çıkıyor, verseniz ne olur diye pişkinlik ederdi. Kusura bakmayın kardeşim, ben bunu yapamam der, geri çevirirdim her defasında. Sonunda gelmez olmuşlardı. Beni tanıyanlar bu konuda ne kadar titiz olduğumu iyi bilirken, şimdi ben nasıl gider de kendi çocuğum için yardım isteyebilirdim. Geç saatlere kadar homurdanarak çalışan, saçı başı dağınık, kitaplarına gömülmüş, sıtkasız çıkmış oğluma bakıyor, Allah kahretsin Türkan, bıktım senin ilkelerinden, hiçbir şeye yaramıyorsun diyordum kendi kendime. İşte o günlerin birinde Gökşin aradı. Çağlayan'ın adını bir kağıda yazıp resim bölümündeki hocalardan birine verdiğini söyledi. Ne yaptın Gökşin dedim. Şimdi o hoca benim oğlum için torpil istediğimi zannedecek. Sen deli misin Türkan? Ben torpil isteyebilir miyim hiç? Sadece hakkı yenmesin diye ricada bulundum. Çünkü bilirsin binlerce öğrencinin dosyası gelir, torpillilerinki ilk önce değerlendirmeye alınır, bazılarınınki tamamen gözden kaçar. Ben sadece Çağlayan'ın verdiği kağıdın dikkatle değerlendirmeye alınmasını rica ettim o kadar. Hoca da bizim gibi doğru dürüst, iyi ahlaklı bir insan. Üstelik senin soyadınla oğlunun soyadı aynı değil ki. Kim nereden bilecek onun senin oğlun olduğunu? Teşekkür ederim. Teşekkür falan etme. Zaten öyle özel gayretle sarf etmedim. Bir akşam yemeğinde tesadüfen yanıma düştü, laf lafı açtı, söyleyiverdim işte, uzatma. Çağlayan'a bundan hiç bahsetmedik. Çocuk sınava girdi, sınav sonuçlarının açıklanacağı gün ben arabamla hastaneye giderken Çağlayan'ı okulun önünde bıraktım. Duvara asılı listede adı var mı yok mu görecek ve bana telefonla bildirecekti. Hastaneye kadar heyecan içinde gittim. Masama otururken telefon geldi. Elim ayağım titreyerek ahizeyi kaldırdım ki karşımda Gökşin. Gökşin, Çağlayan'dan telefon bekliyorum. Neticeyi bildirecek. Onunla konuşur konuşmaz ararım seni. Şimdi kapıyorum, kusura bakma dedim. Dur dur, kapama dedi Gökşin. Ben de seni bunun için aradım. O hoca telefon etti. Sizin bana adını verdiğiniz gencin ismi Çağlayan değil miydi diye sordu. Evet dedim. Gökşin Hanım, çocuğun adı ilginç olduğu için aklımda kalmış. Niye endişe ettiniz ki bu çocuk için? Az evvel kazananların listesine bakıyordum. Çağlayan başarı sıralamasında ikinci olmuş demez mi? Kalbim deli gibi çarpmaya başladı. Oğlum ikinci olmuş, başarmış. İlk orta lise yıllarını ite kaka okuttuğumuz, hırçınlığından, uyumsuzluğundan sürekli şikayet aldığımız oğlum, güzel sanatlar sınavında hiç özel ders almadığı, torpil görmediği halde ikinci olmuş. Sevincim bir an sonra yerini derin bir üzüntüye bıraktı. Oğlumdaki yaratıcı cevheri kendi işimin peşinde koşmaktan görememiştim. Babasının sert tutumu azarları olmasaydı, ona anlayışla yaklaşsaydık, dinleseydik, ilkokul birden lise sona kadar 12 okuma yılını zehir etmezdik oğlumuza diye düşündüm. Çağlayan, baban ve ben, biz ne yaptık sana çocuğum? Nasıl göremedik yeteneklerini? Nasıl seni yanlış yollara yönlendirdik? Tevekkeli değil, yaratıcılığı güçlü, sanatçı ruhu hassas Cevdet'i bu kadar sevdin sen. O seni anlıyordu çünkü. İçindeki cevheri görüyordu. Ah Çağlayan, biz sana başka türlü yaklaşsaydık ve bu ülkede yeteneği bulup çıkaran sistemler olabileydi, yıllardır yıldız gibi parlayabilirdin sevgili oğlum. Odama giren hemşire endişeyle, hocam neyiniz var, niye ağlıyorsunuz diye sordu. Ağlamıyorum. Gözlerinizden yaşlar akıyor ama. Çağlayan'ın telefonu o anda çaldı. Anne, anne kazandım, kazandım diye bağırıyordu diğer uçta. Biliyorum canım dedim. Nereden biliyorsun? İçime doğdu. Söyle o halde anne, Çınar'da tıbbiyeyi kazanabilecek mi? Kazanacak dedim. İnan ki kazanacak. Artık her şey bizim için çok güzel olacak Çağlayan. 9. ayrımın sonu, sayfa 189.